Ayrım 16.
30 Aralık. Piacenza'nın mektubunun elime geçmesine yardımcı olan Egidio biradere teşekkür etmeye gittim. Giacominetta ile evlenmem artık kararlaştırılmış gibi konuştu benimle. Onun kız kardeşlerinin ve annelerinin sofuluğunu övdü. Gregory'ye gelince onun iyi yürekliliğinden ve eli açıklığından söz etti yalnızca, dindarlığından değil. Ne kendimi savunmaya ne de inkar etmeye kalkıştım. Ok yaydan çıktı. Rubikon ırmağı geçildi artık ve koşullar üstünde yorum yapmanın hiçbir yararı yok. Gelip durduğum yeri seçtiğimi söyleyemem ama gerçekten herhangi bir şeyi seçebilir mi insan? Bütün bir ömrü üzüntü ve hoşnutsuzluk içinde geçirmektense Tanrı'nın suç ortaklığına soyunmak daha iyi sanırım. Silahları Tanrı'nın ayağının dibine bırakmakta utanılacak hiçbir şey yok. Kavgada taraflar eşit değildi ve onur yara almadı bundan. Ne olursa olsun son savaşı zaten hiçbir zaman kazanamaz insan. Yaklaşık 2 saat süren konuşmamız sırasında Egidio birader Londra'dan yeni gelmiş yolculardan öğrendiğine göre Londra yangınıyla sonunda başa çıkılabilmiş olduğunu söyledi. Söylendiğine göre kentin büyük bölümünü yok etmiş bu yangın ama ölü sayısı çok artmamış. İsteseydi bu dinsiz halkı yok edebilirdi Yüce Tanrı ama bir uyarı göndermekle yetindi. Yanılgılarından vazgeçmesi ve kilisemizin bağışlayıcı ana kucağına geri dönmesi için. Egidio biradere göre Tanrı'yı bu kez bağışlayıcı davranmaya Kral Charles ile Kraliçe Catherine'in gizli dindarlıkları razı etmişti. Ama bu halkın sinsiliği Tanrı'nın sonsuz sabrını bile taşıracaktı. O konuşurken bir sürü düşünce gelip geçti kafamdan. Ben Ale House'un en üst katında çatı arasında gizli sığınağındayken Tanrı'nın Londra'yı kral yüzünden cezalandırdığı fısıltıları dolaşıyordu ortalıkta. Roma'daki Deccal'e gizli bağlılığı ve yatak maceraları yüzünden... Tanrı çok mu sert davrandı İngilizlere yoksa çok mu bağışlayıcı davrandı? Sinirlenmeyi, öfkeyi, sabırsızlığı ya da hoşnutluluğu yakıştırıyoruz ona ama gerçek duyguları konusunda ne biliyoruz ki? Onun yerinde olsaydım her zaman ve sonsuza dek Evren'in tepesinde bir tahtta otursaydım, dünün ve yarının efendisi, doğumun, yaşamın, ölümün efendisi olsaydım, bana öyle geliyor ki ne sabırsızlık ne de hoşnutluk duyardım. Nedir ki sabırsızlık sonsuzluğu elinde tutan için? Nedir ki hoşnutluk her şeye sahip olan için? Öfke içinde düşünemiyorum onu. Ne bıkmış ne çok kızgın. Ne de papadan ya da evlilik yatağından uzaklaşanları cezalandırmaya yemin ederken düşünemiyorum. Tanrı olsaydım yalnızca bes için kurtarırdım Londra'yı. Koştuğunu, endişelendiğini, oralardan geçen bir yabancıyı, bir Cenevizliyi kurtarmak için yaşamını tehlikeye attığını gördüğümde, dağınık kızıl saçlarını küçük bir meltemle okşardım önce. Ter içindeki yüzünü silerdim. Yolunu kesen yıkıntıları kaldırırdım önünden. Kudurmuş kalabalığı dağıtır, evini saran alevleri söndürürdüm. Bırakırdım odasına çıksın, uzansın ve uyusun, dingin göz kapaklarını indirip. Ben Baldassare, bu sefil günahkar, ondan daha ince, daha gönül okşayıcı olabilir miyim peki? Benim tüccar yüreğimin onunkinden daha cömert, bağışlayıcılıkla daha zengin olması olacak iş mi? Kalemimin akışına kapılıp bu yazdıklarımı yeniden okuduğumda bir tür korkuya kapılmaktan alamıyorum kendimi. Ama bu korku da yersiz, ayaklarını kapanmamı hak eden bir tanrının hiçbir küçük yanı, hiçbir alınganlığı olamaz. Bütün bunların üstünde olmalı o. Daha büyük olmalı. Daha büyüktür o, büyüktür. Müslümanların yinelemeyi sevdiği gibi. İsrar ediyorum öyleyse, ister dünyanın sonundan önceki günü olsun yarın, ister bu yılın son günü. İsrar ediyorum şu embriyakolara yakışır böbürlenmemde ve hiçbir söylediğimi geri almıyorum. 31 Aralık 1666. Dünyanın her yanında bir sürü insan bu sabah son yılın son gününü yaşadığını düşünüyor olmalı. Burada Cenova sokaklarında hiçbir korku ya da hiçbir özel coşku hissedilmiyor. Ama Cenova hiçbir zaman zenginliğinden ve gemilerinin sağ salim geri dönmesinden başka bir şey için dua etmemiştir. Hiçbir zaman aklın gerektirdiğinden fazla dindar olmamıştır. Tanrı kutsasın onu. Gregorio bu öğleden sonra eşine sağlığını geri verdiği için Tanrı'ya şükretmek amacıyla bir şölen vermeye karar verdi. Kadın dün yataktan kalktı ve gerçekten iyileşmiş görünüyor. Bense ev sahibimin başka bir şeyi kutladığını düşünüyorum. Üstü örtülü bir nişan töreni bu. Tıpkı bir yazı gibi üstü örtülü. Büyük olasılıkla Orietina hanımefendi ıstırap çekmiyor artık ama beni gördüğünde yüzüne acılı bir ifade yerleşiyor. Beni damat olarak istemediği için mi yoksa alçak gönüllü bir biçimde kızına evlenme teklif etmek yerine onu burnum havada sanki adıma karşı gösterilmesi gereken saygının bir gereği gibi kabul ettiğim için mi böyle davranıyor hala bilmiyorum. Şenlik için Gregorio bize birbirinden güzel şarkılar söyleyen Cremonalı bir viyolacı tutmuştu. Bestecilerin adlarını belleğimden sayıyorum. Monteverdi, Luigi Rossi, Jacopo Peri, bir de yeğeni Gregorio'nun bir yeğeniyle evli Mazzocchi ya da Marazzoli adında biri. Ne kadar neşeli olursa olsun bu müziğin benim için bir hüzün kaynağı olduğunu söyleyerek ev sahibinin mutluluğunu bozmak istememiştim. Viola çalan birini tek bir kez duymuştum daha önce, evliliğimden az sonra Elvira'nın ailesini ziyaret etmek için Kıbrıs'a gittiğimizde. Bu istenmeyen birleşmeyi katlanılması güç bir deneyim gibi yaşamaya başlamıştım o sıralar ve ne zaman bir ezgi beni heyecanlandırsa yaram daha da acı veriyordu. Oysa bugün bu kremonalı çalmaya başladığında salon onun müziğiyle dolduğunda ansızın sanki dalgınlıkla tatlı bir düşe kayar gibi olduğumu hissettim. Ve ne Elvira'ya ne de Orietina'ya yer vardı orada. Sevdiğim kadınları düşündüm artık yalnızca. Çocukluğumda beni kollar arasında tutanları, annemi ve Cübeyl'in karalar giymiş kadınlarını, sonra da erkeklik çağımda benim kollarıma aldıklarımı. Sonuncular arasında hiçbiri bez kadar sevgi aşılamıyor bana. Tabii ki biraz Marta'yı da düşündüm ama bugün bana Elvira kadar acı veriyor ve yavaş yavaş kapanacak bir yara o. Oysa besin bahçesinden o gizlice geçişim sonsuza dek cennetin habercisi bir tat gibi kalacak içimde. Londra yok olmadığı için ne kadar mutluyum. Benim için mutluluk da her zaman bir baharatlı bira tadı ve bir menekşe kokusu olacak. Ve giderek Ale House'un tepesine çatı arasındaki krallığıma çıkan ahşap merdivenlerin gıcırtılı sesi. Müstakbel kayınbabamın, aynı zamanda veli nimetimin, evinde böyle besi düşünmem uygun düşüyor mu? Ama düşler evlerden ve edep gereklerinden bağımsızdır, her türlü yeminden, her türlü gönül borcundan bağımsızdır. Akşamın daha geç bir saatinde yemeği bizimle birlikte yiyen Cremonalı, Viola'sını alıp gittikten sonra hiç beklenmedik bir fırtına patladı. Gece yarısı pek uzak değildi sanırım, şimşekler, gök gürültüleri, sağanak halinde yağmur, gök bulutlu ama sakin görünüyordu oysa. Ardından yıldırım geldi. Parçalanan bir kayanın iç paralayıcı sesi. Gregorio'nun kollarında uyuklayan en küçük kızı ağlayarak uyandı. Babası yıldırımın her zaman olduğundan yakın göründüğünü söyleyerek yatıştırdı onu. Bu yukarıya, Castello'ya ya da limanın havuzuna düşmüş olmalıydı. Ama açıklamasını daha bitirmemişti ki daha yakına başka bir yıldırım düştü. Şimşekle birlikte patladı gürültüsü ve bu kez çoğumuz korkuyla bağırdık. Daha korkumuzdan kurtulup kendimizi toplama fırsatını bulamadan tuhaf bir olay meydana geldi. Çevresinde toplandığımız ocaktan görünür bir neden olmadan küçük bir alev dili çıktı ve döşemenin üstünde koşuşmaya başladı. Hepimiz dehşete kapılmış, suspus olmuş titriyorduk. Benim yanımda oturan ve o ana kadar bana tek bir söz söylemiş, ne tek bir kez bakmış olan Orietina ansızın koluma sarıldı ve o denli sıktı ki tırnakları etime saplandı. Fısıltıyla ama herkesin duyabileceği yükseklikte bir fısıltıyla şöyle dedi. Yargı günü bu, demek bana yalan söylememişler, yargı günü bu, Tanrı bize acısın. Sonra da kendini dizüstü yere attı, cebinden bir tesbih çıkardı ve bizi de onun gibi yapmaya çağırdı. Üç kızı ve orada bulunan hizmetçiler dualar mırıldanmaya başladılar. Bana gelince ortalıkta dolaşırken bir kenara konmuş koyun postuna takılan ve onu ateşe veren alevden ayıramıyordum gözümü. İtiraf ediyorum ki elim ayağım titriyordu ve o anın karışıklığında koşup odamdan 100. adı getirmeliyim dedim kendi kendime. Bir iki uzun adımda merdivene ulaşmıştım ki bağıran Gregorio'yu duydum. Baldassare, nereye gidiyorsun? Bana yardım et. Ayağa kalkmış, büyük bir su sürahisini kapmış ve ateş alan koyun postunun üstüne boşaltıyordu içindekini. Ateş sönmese de biraz sakinleşti. O zaman da Gregorio ayağıyla söndürmeye girişti ateşi. Başka bir zaman olsa bizi gözlerimizden yaş getirene kadar güldürecek tuhaf dans adımlarıyla. Koşarak ona doğru gittim ve aynı dansa katıldım ben de. Alev dilciğini eziyor, yeniden canlandığında boğuyorduk ayaklarımızla. Bir dizi akrebi tek tek öldürür gibi. O sırada başka bir iki kişi daha korkusundan sıyrıldı. Önce genç bir hizmetçi, arkadan bahçıvan, sonra Giacominetta. Koşup su dolu çeşitli kaplar getirdiler ve yanan, kızarık ya da dumanı tüten her şeyin üstüne döktüler. Bu itiş kakış birkaç dakika sürdü yalnızca ama gece yarısı yakındı ve canavarın yılı bu güldürüyle sona erdi gibi geldi bana. Az sonra diz üstünde tek başına kalan Orientina hanımefendi ayağa kalktı ve hepimiz için yatma zamanının geldiğini bildirdi. Odama çıkarken yanıma bir şamdan aldım ve şu bir iki satırı yazmak üzere masamın üstüne bıraktım. Son bir kör inanç, yeni tarihi yazmak için günün doğmasını bekleyeceğim. 1667 yılının 1 Ocak günündeyiz. Canavarın yılı olduğu söylenen yıl bitti ama güneş yine doğuyor Cenova'mın üstüne. Onun bağrından doğdum ben, bundan 1000 yıl önce, 40 yıl önce ve bugün yeniden. Şafaktan beri sevinç içindeyim, güneşe bakmak ve Assisi'li Francesco'nun yaptığı gibi konuşmak istiyorum onunla. Bizi her aydınlatmaya başlayışında sevinmemiz gerekir aslında ama bugünün insanları güneşle konuşmaktan utanıyorlar. İşte bakın sönmedi ne o ne de öbür gök cisimleri. Onları dün gece görmediysem hava kapalı olduğu için de bu. Yarın ya da iki gece sonra onları göreceğim ve saymama gerek kalmayacak. Oradalar ve ne gökyüzü söndü, ne Cenova, ne Londra, ne Moskova, ne de Napoli. İnsana özgü bu sefillikle toprağın yüzünde gün be gün yaşamamız gerekiyor yine. Vebayla ve baş dönmeleriyle, savaşlar ve deniz kazalarıyla, aşklarımızla, yaralarımızla. Hiçbir tanrısal felaket, hiçbir görkemli tufan gelip boğmayacak korkuları ve ihanetleri. Tanrı bize hiçbir şey vaat etmemiş olabilir. Ne iyi ne de kötü. Ola ki Tanrı da bizim kendi kendimize verdiğimiz sözlerin ritminde sürdürüyordur yaşamını. Yüzüncü at yanı başımda ve zaman zaman kafamı karıştırmayı sürdürüyor. Onu istedim, buldum, geri aldım ama açtığımda kapalı kaldı. Belki yeterince hak etmedim onu, belki de sakladığı şeyi keşfetmekten çok korkuyordum. Ama belki de saklayacak hiçbir şeyi yoktu. Bugünden sonra açmayacağım onu. Yarın götürüp gizlice rastgele bir kütüphanenin kitap yığınları arasına bırakacağım. Günün birinde uzun yıllar sonra başka eller gelip alsın diye onu. Başka gözler, artık örtülü olmayacak başka gözler dalsın diye derinliklerine. Bu kitabın izinde denizden ve karadan dünyayı dolaştım. Ama 1666 yılı bitiminde gidiş gelişlerimin bilançosunu yapınca bir bakıyorum ki Cübeyl'den Cenova'ya gelmişim yalnızca. Biraz dolambaçlı bir yoldan da olsa. Yakındaki kilisenin çanı öğlen vaktini çalıyor. Son kez kalemimi bırakacağım ve bu defteri kapayacağım. Yazı takımımı toplayacağım, sonra da gidip pencereyi açacağım. Güneş Cenova'nın gürültüleriyle birlikte gelip içime dolsun diye. Kitabın sonu. 10 Haziran 2005.